Ayrım 5. Bir top patlayınca dönüp denize doğru baktılar. Bir gemi bütün yelkenlerini açmış, doğu kanalından ilerliyordu. Eğri direkleri olan büyük yelkenli yeşilimsi mavi okyanusta beyaz köpükten bir iz bırakmaktaydı. Tekrar top atıldı. Yelkenin rüzgar altından beyaz bir duman yükseldi. Teknenin kıçında İngiliz bayrağı, mizana direğinin tepesinde de aslanla ejderha vardı. Sahildekiler neşeli neşeli bağırdılar. Çünkü hangi geminin önce gidip döneceği konusu büyük kumara yol açmıştı. Kazananlar haykırıyorlardı. Struan, Bay McKay diye seslendi ama Porson elinde çift teleskopla koşarcasına geliyordu zaten. Porson McKay dişsiz ağzını açıp, yağmur bulutu 3 gün önce döndü efendim diye güldü. Bu bir rekordur. Struan çift teleskopu gözlerine yaklaştırıp araştırdığı işaret bayraklarına baktı. Gemi şu haberi veriyordu. Kriz halledilmedi. Osmanlı İmparatorluğu ile Fransa'ya karşı bir anlaşma yapıldı. Savaştan söz ediliyor. Sonra Struan gemisini inceledi. Boyası iyiydi. Halatlar gergin, topları yerlerindeydi. Baş kontra Baba Fingo'nun üstünde küçük bir siyah yama vardı. Bu sadece acil durumlarda kullanılan bir işaretti ve gemide çok önemli haber var anlamına geliyordu. Teleskopu gözlerinden çekip Cooper'a baktı. Bakmak ister misin?
Teşekkür ederim.
Bu çift teleskoplara binokular deniliyor, yani iki göz. Ortadaki vidayı çevirip ayarlıyorsun. Bunu kendim için özel yaptırdım. Cooper dürbünle bakınca işaret bayraklarını gördü. Donanmada herkesin haberleri okumaya çalıştığını biliyordu. Birçok şirket soylu evin haberleşme sistemini öğrenebilmek için bir hayli para ve zaman harcamıştı. Bu dürbün bir teleskoptan çok daha iyiydi.
Bunlardan nasıl sağlayabilirim?
Tanesi 100 sterlin, 1 yılda teslim.
Cooper onun ses tonundan ister al ister alma dediğini anlamıştı.
Tamam.
Yeni sinyal bayrakları direğe çekilince Cooper dürbünü geri verdi. İkinci haber tek bir kelimeydi, Zenit. Bu ana şifrenin içindeki daha gizli bir şifreydi. Struan Cooper'a senin yerinde olsam dedi, mevsimlik pamuğumu hemen boşaltırım. Neden? Struan omuz silkti. Sadece yardım etmek istedim. Şimdi izninle. Cooper onun uzaklaşmasını ve Porson'la kendisine doğru gelen Rob'un karşısında duruşunu seyretti. O bayraklar neyi haber veriyordu? Hem Struan bizim pamuklardan söz ederken neyi kastetti? Neden posta gemisi gelmedi? Acaba Taipan kendisine dostça bir yardımda mı bulunmuştu? Yoksa bu belirli bir oyun muydu? Binbaşı Glassing yanında Horatio ile durmuş, hasetle yağmur bulutuna bakıyordu. Bu ele geçirmeye değer bir tekneydi. İngiltere'den de ilk yolculuğunu yapıyordu. Kalküta'ya gitmişti ve ambarları da afyon dolu olacaktı. Glassing bayrakların ne anlama geldiğini merak etti. Baş kontr Baba Fingos'undaki siyah yamanın anlamı neydi? Horatio güzel gemi dedi.
Evet öyle.
Horatio alaylı alaylı, korsan gemisi olmasına rağmen mi diye sordu.
İçindeki yük ve sahibi onu korsan gemisi yapıyor. Bir gemi gemidir. Bu da şimdiye kadar gördüklerimin en iyisi. Gemi deyince aklıma geldi. Bu gece sen ve kardeşim benimle yemek yer misiniz? Size gemimi gezdiririm.
Teşekkür ederim George. Geliriz tabii. Mary de çok memnun kalacaktır. Kendisi şimdiye kadar hiç firkateyn gezmedi. Glassing kendi kendine, belki bu gece Mary'nin hakkımda ne düşündüğünü anlamak için bir fırsat bulurum dedi.
Size büyük kayıklardan birini göndereyim. Acaba 3 şan vakti size uygun mu?
Horatio kayıtsız bir tavırla cevap verdi.
8 şan daha uygun.
Böylece gemide 3 çanın saat 7:30, 8 çanınsa saat 8 demek olduğunu bildiğini de belirtiyordu.
Pekala, Bayan Sinclair gemide yemek verdiğim ilk hanım olacak.
Horatio eyvah diye düşündü. Yoksa Glassing'in Mary'e karşı özel bir ilgisi mi var? Tabii, aslında beni değil, onu davet ediyor. Şu cürete bak, kendini beğenmiş budala. Mary'nin böyle bir evliliği düşüneceğini hayal etmek bile gülünç. Sanki ben de Mary'nin evlenmesine henüz izin verecekmişim gibi. Bir tüfek gürültüyle taşların üstüne düştü. Başlarını çevirince bayılmış olan bir deniz erinin yerde yattığını gördüler.
Glassing, onun nesi var diye sordu.
Çavuş yerdeki genç adamı çevirdi. Bilmiyorum komutanım, haftalardır Norden'in hali bir acayipti. Belki de hummaya tutuldu.
Onu olduğu yerde bırak, bütün erleri kayıklara bindir. Herkes gemiye çıkınca gelip bunu alırsın.
Emredersiniz komutanım.
Çavuş Norden'in silahını başka bir era attı ve adamlarını alarak uzaklaştı. Bayılma taklidi yapmış olan Norden, herkes gözden uzaklaşınca usulca bir kayanın arkasına girip gizlendi. Genç adam umutsuzlukla, ''Tanrım, Tayfan'ı görene kadar beni koru.'' diye dua ediyordu. ''Elime bir daha böyle bir fırsat geçmez. Ne olur onlar beni almaya gelmeden önce Tayfan'ı göreyim.''
Brock gemisinin kıç güvertesinde durmuş, teleskobunu işaret bayraklarına çevirmişti. Struan'ın şifresini 6 ay önce çözdürmüştü. İlk haberi anlamıştı. Fakat bu zenit neydi? Kendi kendine bu ne demek diye sordu. Hem Osmanlıların anlaşması neden bu kadar önemli? Struan gemiye gidip bunu gizlice öğrenecek yerde şifreyle geminin haber vermesini istiyor ve başkalarının bunu öğrenme tehlikesini göze alıyor. Belki de şifreyi çözdüğümü anladı onlar. Belki de Zenit verdikleri haberlerin yalan olduğunu belirtiyor. Kriz ve savaş çay ve ipek fiyatlarının artması demektir. Pamuk da öyle. Onun için bolca mal almalı. Eğer doğruysa tabii. Belki de bu yüzden Struan'ın tuzağına düşerim. Gri cadı ne cehennemde. Onun böyle geri kalıp yenilmesi doğru değil. Allah Gort'un belasını versin. Bana 1000 sterlin zarar ettirdi. Gort, Brock'un büyük oğlu ve Gri cadının da kaptanıydı. Övünülecek bir evlattı o. Brock kadar iri yarı, onun gibi sert, güçlü ve denizleri dolaşan en iyi kaptanlar kadar ustaydı. Evet, beni izleyecek ve 1-2 yıl sonra Taypanlığı hak edecek bir oğul. Brock oğlunun sağ salim dönmesi için sessiz sedasız dua ettikten sonra yine yağmur bulutunu geçemediği için ona küfretti. Brock teleskopunu Struan'ın Rob'la buluştuğu kıyıya çevirdi. Onların ne konuştuklarını duymayı çok isterdi. Beyaz cadının kaptanı olan Nagrek Tamp, ''Affedersiniz Bay Brock'' dedi. Kocaman elli, yüzü maun rengini almış çok iri yarı bir adamdı.
''Ne var Nagrek?''
''Filoda bir söylenti dolaşıyor. Buna pek inanmadım ama böyle şeylerin aslı belli olmaz. Söylentilere göre Filo Afyon kaçırmamıza engel olacakmış. Bizleri korsan gibi yakalayacaklarmış.''
Brock dudak büktü. ''Olacak iş değil bu.''
Ben de güldüm Bay Brock, fakat bu emrin 8 çanında verileceğini duydum. Sonra Struan'ın Longstaff'tan ellerimizdeki malları satabilmek için 6 gün izin istediğini de öğrendim.
''Emin misin?''
Brock bu şaşılacak haberi iyice anlamaya çalışırken merdiven ağzında bir gürültü oldu. Eliza Brock ağır ağır güverteye çıktı. Kalın kollu bir erkek kadar kuvvetli, iri yarı bir kadındı. Kurşuni bir renk almış saçlarını ensesine topuz yapmıştı. Yanında kızları Elizabeth ve Tess vardı. Liza ayaklarını sıkı sıkı güverteye basarak ''Günaydın Brock'' dedi. Kollarını kocaman göğsünün üstünde kavuşturdu.
''Güzel gün doğrusu.''
''Neredeydin sevgilim? Günaydın Tess.''
''Merhaba Lilibeth, şekerim.''
Brock hayran hayran kızlarına bakarken her şeyi unutmuştu. Elizabeth Brock 6 yaşında kahverengi saçlı bir kızdı. Koşa koşa babasına yaklaştı. Eğilip ona selam verirken az kalsın düşüyordu. Sonra babasının kollarına zıplayıp sıkıca ona sarılınca adam güldü.
''Liza, gidip Bayan Blair'e baktık.'' diye anlattı. ''Kadın pek bitkin.''
''Bebeği ölecek mi?''
''Tanrı yardım ederse ölmez. Günaydın Nagrek.'' Tom gözlerini küpeştanın yanında duran Tess'ten ayırarak ''Günaydın efendim.'' dedi. Tess Brock 16'sındaydı. Uzun boylu, dolgun vücutlu ve incecik belliydi. Yüz hatları fazla keskin olduğu için güzel değildi. Ama canlı olduğu için çekici duruyordu. Çok da arzu edilecek bir kızdı. Liza kaptanın Tess'e nasıl baktığını fark etmişti. ''Biraz yemek getireyim.'' Kadın bir yandan da Tess'in artık evlendirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Fakat Nagrek Tuma vermeyecekti kızını tabi. ''Aşağıya gel Tess, haydi Lilibet.'' Elizabeth kucakta taşınmak için kollarını uzatmıştı.
''Ne olur, ne olur anne, ne olur.''
''Bacaklarını kullan kızım.'' Ama yine Liza onu kucağına alarak aşağıya taşıdı.
''Brock Strahan ve Longstaff konusunda emin misin?'' diye tekrar sordu.
Nagrek kafasından kızı çıkarmaya çalışarak Brock'a döndü. Evet, bir adamın eline sıkıştırılan altın para onun kulaklarının uzamasını sağlar. Amiral gemisinde bir kamarotum var.
Struan bunu asla kabul etmez, yapamaz bunu. Hepimizle birlikte kendisi de mahvolur.
Fakat bu konuşma olmuş, hem de bu sabah.
Başka ne söylenmiş Nagrek?
Kamarot bu kadarını duymuş.
O halde hile olacak, yine onun şeytanlıklarından biri.
Evet ama ne? Brock olasılıkları hesaplamaya başladı. Lorkalara haber gönder. Teknelerdeki bütün afyon sandıklarını sahile çıkar. Bu ara Çin bulutundaki kamarotumuza 20 sterlin yolla. Bu işin iç yüzünü anlarsa kendisine 20 sterlin daha vereceğimi söyle. Çok dikkatli ol bu ara, çünkü onu kaybetmeyi istemiyoruz. Strahan onu bir yakalarsa bize kamarotun dilini gönderir. Başını da beraber 50 sterline iddiaya girerim ki Strahan'ın gemimizde bir adamı var. 100 sterlin yanıldığınızı söyler. Bu gemide herkese güvenilir. Onu senden önce sağ olarak ele geçirmem daha iyi olur, Nagreg. Rob neden Zenitli'ye haber verdi diyordu. Tabii bir an önce gemiye gideceğimizi biliyordu. Strahan mırıldandı, bilmiyorum. Zenit'in anlamı gemi sahibi bir an önce gemiye gelsindi. Kaşlarını çatarak yağmur bulutuna baktı. Porsun McKay onları duyamayacağı bir yerde sahilde sabırlı sabırlı bekliyordu. Sen gemiye git Rob. Isaac'e selamlarımı söyle. Bir an sahile çıkmasını emret. Onu vadiye getir. Neden? Gemide çok fazla kulak var. Belki önemli bir şeydir. Sonra seslendi. Porsun McKay. Buyurun. McKay koşarak geldi. Bay Struan'ı yağmur bulutuna götür. Sonra benim gemiye git. Bir çadır, yatak ve eşyalarımı getir. Bu gece sahilde kalacağım. Emredersiniz efendim. McKay duraklayarak çekine çekine konuştu. Ramsey adında bir genç var burada. Kendisi Glassing'in gemisi deniz kızından. Ramsey'ler McKay'lerle akrabadırlar. İkinci kaptan genci fena dövdürmüş. Dün 30 kırbaç yemiş, yarın daha da fazla yiyecekmiş. Onu zorla Glasgow'da gemiye almışlar. Struan sabırsız sabırsız sordu. Ne olacak yani? Onun başka bir yerde bir ranza istediğini duydum. Aman sen aptal mısın? Gemilerimize asker kaçağı alamayız. Hele bilerek asker kaçağı alırsak haklı olarak gemimizi kaybederiz. Doğru, McKay hemen atıldı. Binbaşı Glassing sizin ahbabınız olduğu için para vererek onun bedelini ödeyeceğinizi düşünmüştüm. Eğer çaresini bulamazsa gemiden kaçacak. Oysa iyi bir genç. Bu işi düşüneceğim. Teşekkür ederim efendim. Porsun elini alnına götürüp selam vererek uzaklaştı. Rob, taypan olsaydın ne yapardın? Rob hemen, başı sıkışan insanlar tehlikelidir ve kendilerine güvenilmez diye cevap verdi. Onun için para verip kendisini almazdım. McKay'e dikkat etmem de gerekirdi. Belki de Brock'un adamı oldu McKay. Brock onu bu işe sokmuş olabilir. McKay'i denerdim. Struan hafifçe gülümsedi. Bana ne yapacağımı söyledin. Oysa ben sana ne yapacağını sormuştum. Ben taypan değilim. Onun için bu sana ait bir sorun sayılmaz. Eğer taypan olsaydım belki de kararımı sana söylemezdim. Ya da kararımı sana söyler ve bunun aksini yapardım. Seni denemek için yani. Rob zaman zaman ağabeysinden nefret ettiği için memnundu. Böylece diğer zamanlar onu çok daha fazla seviyordu. Neden korkuyorsun Rob? Bunu sana bir yıl sonra söylerim. Rob Porson'un peşinden gitti. Struan bir süre kardeşini ve soylu evin geleceğini düşündü. Sonra bir şişe konyak alarak kayaların yanından vadiye doğru yürüdü. Tüccarların sayısı azalmıştı. Bazıları büyük kayıklarıyla ayrılıyorlardı. Diğerleri ise hala yiyip içmekteydiler. Sarhoş sarhoş dans eden tüccarlara bakıp gülüşenler de vardı. Sir, Struan durup karşısındaki genç denizlerine baktı. Evet, yüzü kül rengi olan Norden gözlerinde garip bir ifadeyle adamı süzdü. Yardımınıza ihtiyacım var efendim. Umutsuz durumdayım. Nasıl bir yardım? Struan gencin yan tarafına taktığı süngüyü de fark etmişti bu arada. Hastalığa tutuldum. Kadın hastalığına. Bana yardım edebilirsiniz. Çaresini söyleyin. Her şeyi. Her şeyi yapmaya razıyım. Struan ensesindeki saçların dimdik olduğunu hissetti. Ben doktor değilim oğlum. Hem senin geminde olman gerekmez mi? Siz de aynı hastalığı geçirmişsiniz fakat çaresini biliyormuşsunuz. Ben sadece ilacı istiyorum, her şeyi yapabilirim. Norden'in ağzı köpürüyordu ve sesi de bir inilti gibi çıkmaktaydı. Ben o hastalığa tutulmadım oğlum. Çavuşun isme benzer bir şeyi bağırarak kendilerinden tarafa doğru geldiğini gördü. Gemine git oğlum, seni bekliyorlar. Çare, bana bunu söyleyin, beni kurtaracaksınız efendim. Norden düğümlenmiş pis bir paçavrayı çıkararak gururla uzattı. Yüzünden terler akıyordu. Ben tutumluyum. Bunda 5 şilin ve 4 peni olacak. Dünyada bütün param bu efendim. Sonra aylığım var. Ayda 20 şilin. Bunu da alabilirsiniz. Hepsi sizin olsun. Tanrı üzerine yemin ederim efendim. Ben kadın hastalığına hiç tutulmadım oğlum. Asla. Struan'ın o anda çocukluğunu hatırladığı için içi sızlıyordu. O zaman servet peni ve şilinlerden ibaretti. Öyle 100 binlerce gümüş külçeler yoktu. Bir an hiç unutamayacağı gençliğini tekrar yaşadı. Ne para, ne umut, ne yiyecek, ne sıcaklık, ne başlarında bir dam vardı. Bir de çocukların şişmiş karınları. Kendi kendine tanrım dedi, kendi açlığımı unutabilirim. Fakat çocuklarınkini asla. O pis sokakta uluyan rüzgarda çocukların ağlamasını hiçbir zaman unutamam. Her şeyi yapmaya razıyım efendim. İşte para da verebiliyorum. Karşılıksız bir şey istemiyorum işte. Çavuş hızlı adımlarla yaklaşıyordu. Hiddetle Norden diye bağırdı. Emre uymadığın için 50 kırbaç yiyeceksin. Adın Norden mi?
Evet efendim, Bert Norden. Ne olur, ben sadece ilacı istiyorum. Bana yardım edin efendim. İşte bu parayı alın. Bu sizin, daha da vereceğim. Tanrı'nın aşkı için yardım edin.
Çavuş hiddetten kıpkırmızı kesilmişti. 80 metre öteden Norden diye gürledi. Buraya gel, Tanrı'nın belası serseri.
Norden artan bir çaresizlikle yalvardı. Ne olur efendim, sizi bir dinsizin iyileştirdiğini duydum. Siz o ilacı bir dinsizden satın almışsınız.
O halde bir yalan duymuşsun. Bildiğim bir Çin ilacı yok. Hiç çaresi yok bunun. En iyisi sen gemine dön.
Norden çaresi var tabii diye aykırarak süngüsünü çekti. İlacı nereden alacağımı söyle yoksa gırtlağını keserim.
Çavuş korkudan hızla koşmaya başladı.
Norden!
Sahilde duran birkaç kişi hayretle döndüler. Cooper hora atıyor ve bir başkası. Onlar da Struan'a doğru koşmaya başladılar. O anda Norden çıldırdı. Anlamsız sözler ederek ağzından köpükler saçarak Struan'ın üstüne atıldı. Kimle onu parçalamaya çalışıyordu. Ama Struan yana çekilip korkusuzca bekledi. İstediği anda Norden'i öldürebileceğini biliyordu çünkü. Norden hepsinin de yüzü birbirinin aynı bir sürü dev şeytan tarafından sarıldığını sandı. Fakat hiçbirine dokunamıyordu. Ciğerlerinden havanın patlar gibi çıktığını hissetti. Yeryüzüne yapıştı. Duymadığı bir acıya gömülmüş gibiydi artık. Sonra etraf kapkaranlık kesildi. Çavuş Norden'i sırt üstü çevirip bir yumruk attı. Norden'i yakalayıp saman dolu bir bebek gibi silkeledikten sonra tekrar yere fırlattı. Doğrulup ona ne oldu diye sordu. Yüzü hiddetten morarmıştı.
Bir şeyiniz yok ya Bay Struan.
Hayır. Cooper hora atıyor ve bazı tüccarlar da koşarcasına geldiler.
Ne oldu?
Struan ayağının ucuyla yerde yatan Norden'i sırt üstü çevirdi. Zavallı budala, kadın hastalığı almış.
Çavuş aman diye inledi, midesi bulanıyordu.
Cooper ondan uzaklaşın Taypan diye akıl verdi. Onun nefesini içinize çekerseniz bu hastalığa tutulabilirsiniz. Zavallı budala benim bu hastalığa yakalanıp iyileştiğimi sanıyordu. Oysa ben bu hastalığın ilacını bilsem dünyanın en zengin adamı olurdum. Çavuş atıldı. Serseriyi zincire vurduracağım Bay Struan. Binbaşı Glessing onu doğduğuna pişman edecek.
Struan sadece bir kürek getir diye mırıldandı. O öldü.
Cooper sessizliği bozdu. İlk gün ilk kan. Kötü Joss. Rahatsız olan Horatio dalgın dalgın konuştu. Çin adetlerine göre öyle değil. Artık onun hayaleti yattığı yeri koruyacak.
Struan kötü ya da iyiye işaret diye söylendi. Zavallı genç öldü.
Horatio neden bir ceset bu kadar müstehcen durur daima diye sordu. Ama kimse kendisine cevap vermedi.
Struan Tanrı onun ruhuna acısın diyerek yürüdü. Sahile doğru giderken endişeliydi. Temiz havayı içine çekip denizin kokusunu duyarken kendi kendine kötü Joss dedi. Çok kötü.
Yürüyerek tepeye doğru çıkarken bu duygusu arttı. Kentin kurulmasına karar verdiği vadide durarak Tanrım dedi benim nem var. Şimdiye kadar böyle bir korkuya kapılmamıştı. Buna engel olmaya çalışarak gözlerini kasıp büyük evin yapılacağı tepeye baktı. Birdenbire adının neden kendisine garez olduğunu anlayarak güldü.
Senin yerinde olsaydım ben de benden nefret ederdim. Bu plandan hoşlanmıyorsun. Öyleyse sana söyleyeyim ada, bu plan çok iyi.
İyi, duyuyor musun?
Çin'in dünyaya, dünyanın da Çin'e ihtiyacı var. Sen de Çin'i açmak için gerekli anahtarsın. Bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. İşte ben bunu yapacağım ve sen de yardım edeceksin.
Kendi kendine dur dedi, bir deli gibi hareket ediyorsun. Evet, onlara gizli amacının sadece ticaretten servet yapıp çekilmek olmadığını anlatırsan, hepsi de senin delirdiğini sanacaktır. Fakat zenginlik ve güçten yararlanarak Çin'i dünyaya açmak, özellikle İngiliz kültürü ve yasalarını buraya sokmak, böylece iki uygarlığın birbirinden türlü şey öğrenip yararlanmalarını sağlamak. Evet, bu sadece bir delinin düşü.
Ama o Çin'in dünyaya verebileceği özel bir şeyi olduğuna inanıyordu.
Struan yüksek sesle devam etti. Hem bizim de sana vereceğimiz özel bir şey var. Bunu da alacaksın. Artık İngiliz toprağısın. Sana iyi bakacak ve Asya'nın merkezi haline sokacağız. Soylu evi de bu işte kullanacağım. Eğer bize arkanı dönecek olursan, şimdiki gibi sadece pis bir kaya parçası olarak öleceksin. Son olarak, eğer soylu ev sana arkasını dönecek olursa, benim iznimle onu mahvedebilirsin.
Tepeye tırmanarak bıçağıyla iki uzun dal kesti. Birinin ucunu sivriltip yere sapladı. Diğerini de buna takarak kaba bir haç meydana getirdi. Haçın üstüne konyak döküp yaktı. Donanmadan vadiyi görebilenler dumanı fark ederek teleskoplarını buldular. Yanan haçı ve yanındaki taypanı gördüler. Batıl inançlara kapılarak hepsi de korkuyla titreştiler. Onun nasıl bir şeytanlık yaptığını düşündüler. İskoçlar bir baçın yakılmasının klanı toplamak için bir çağrı olduğunu biliyorlardı. Dost bütün klanları da onlarla birlikte savaşa girmeye davetti. Yanan haçı da ancak o klanın başı havaya kaldırırdı. Eski törelere göre yanan haç bütün kişileri ortadan kalkana dek tüm klanı o toprağı korumaya zorunlu kılardı.